Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Schadenfreude'den bahsedeceğim. Aslında bundan birkaç sene önce bir bölümde azıcık bahsetmiştim. Ama yakın zamanda Tiffany Wade-Smith'in aynı isimli yani Schadenfreude isimli kitabını okudum ve çok sevdim. O yüzden buna ayrı bir bölüm yapmaya karar verdim. Kelime olarak bakarsak Schaden, hasar, zarar demek. Freude, keyif, mutluluk demek. Birleştiği zaman da başkasının başına gelen kötü bir olaydan, başkasının talihsizliğinden duyulan keyif diyebiliriz anlamı için. Eski dilde Osmanlıca'da şematet isimli bir kelime var. O da başkasının başına gelen belaya, talihsizliğe sevinmek. Ama güncel olarak Türkçe'de kullanılan bir karşılığı yok. İngilizce'de de yok. O yüzden yaygın olarak orijinal Almanca kelime yani Schadenfreude kullanılıyor. Ben de bu bölüm boyunca ondan bahsederken Schadenfreude diyeceğim. Bir tane örnek vereyim girerken, kitapta da Bob'un anlattığı çok güzel Schadenfreude'nin ne olduğunu açıklayan. Bob şöyle diyor: "Birlikte çalıştığım, bana hep korkunç davranan, hayatımı zehir eden bir yönetici var. Konuşma yaparken bir keresinde adamın fermuarının açık olduğunu görmüştüm. Bu adamın fermuarı inmiş halde konuşmasını izlemekten nasıl keyif aldığımı sana anlatamam. Kendimi suçlu hissetmeye çalışıyorum ama yapamıyorum." Tam olarak bu aslında. Daha doğrusu Schadenfreude çeşitlerinden bir tanesi bu. Az sonra bahsedeceğim. İngilizce karşılığı yok demiştim. Kitapta birinden şöyle bahsetmiş. Diyor ki adam İngiliz. İngilizce'de böyle bir kelime yok çünkü bizde böyle bir duygu yok. Ama aslında gerçeği yansıtmıyor. Güncel Türkçe bir karşılığı olmaması da Türkiye'de yaşayan ya da Türk olan kişilerin bu duyguyu yaşamadığı anlamına gelmiyor. Olsa olsa ne yaşadığının adını koymuyordur ya da kendince biliyordur da halının altına süpürüyordur. Yani o kelimenin kullanılması olması falan filan o duyguyu yok etmiyor. Kitapta bununla ilgili şöyle söylüyor yazar: "Ben Britanyalıyım. Ve başka insanların talihsizlik ve bedbahtlıklarından zevk almanın da en az poşet çaylar ve hava durumu sohbeti kadar kültürümün parçası olduğunu hissediyorum." demiş. Yani evet, Schadenfreude olarak kullanıyorlar ama duyguyu bir İngiliz olarak yaşıyor olabilirsin. Bu arada bir parantez, ben bunu okurken bile elimde değil. Poşet çay içmeyin ya, hangi ırktan hangi milletten olursanız olun, markası da fark etmiyor, çeşidi de fark etmiyor. Poşet çay, bir tane poşet çayın içinde 13 bin tane mikroplastik var. Bunu ara ara paylaşıyorum. Benim için de zor oldu, çok sevdiğim bitkisel karışımlar vardı, böyle çok güzel poşet çaylar, hem yerli hem yabancı, ama uzun süredir böyle şeyler hayatımda yok. Kamu spotu gibi parantez açtım, kapatayım. Jane Austen da, ünlü İngiliz yazar, Gurur ve Ön Yargı kitabında Bay Bennet karakterine şöyle bir şey söyletiyor: "Zira komşumuzla dalga geçmek ve sıramız gelince onlara gülmek dışında ne için yaşıyoruz ki?" Yani bu da aslında Schadenfreude konusunda birazcık uç bir nokta. Yani evet, gelmişken gözümüzün önüne tadını çıkarmak keyifli olabilir ama yani hani başka ne için yaşıyoruz ki falan. Bay Bennet, bu birazcık fazla ama yapacak bir şey yok. Ben burada bunu yargılayacak değilim. Yargılamıyormuş gibi durabilirim yani. Arthur Schopenhauer de konuya değinmez olur mu? Onun her şeyle ilgili karanlık bir fikri mutlaka vardır. Şimdi üstünde böyle çok çizmeyeyim. Bazen aydınlık fikirleri de var. Çok az ama var. Bunun için şöyle diyor: "Bu duyguyu yani Schadenfreude'yi insan doğasının en kötü özelliği fenalık dolu bir kalbin ve derin bir ahlaki seviyesizliğin şaşmaz göstergesi olarak tanımlıyor." Bununla da kalmıyor. Ayrıca Schadenfreude hissedenlerin ve bunu belli edenlerin toplumdan uzaklaştırılması gerektiğini söylemiş. O zaman kaç kişi kalırız Arthur? Sen de ben de kalmayız. Yani kimse kalmaz. Ben kedilerin köpeklerin bile kalacağından çok emin değilim. Kierkegaard da bunu mide bulandırıcı buluyor. Şimdi yani evet, bazı insanlar buna böyle bakıyor olabilir, kusur gibi görüyor olabilir. Çok ileri seviyede Bay Bennet gibi, işte başka ne yapacağız ki, işte bunlarla dalga geçeceğiz, bunu bekleyeceğiz falan noktasında. Evet yani hoş olmayabilir ama bunu istediğin kadar reddet. Ay çok kötü, ay çok iğrenç falan de. Aslında bu senin böyle kötülediğin kadar negatif bir şey değil. Bu sadece bir duygu, yani insanların başına gelen, insanların içinden geçtiği ve kontrollerinde olmayan bir şey. Şimdi benim de aslında buna ayrı bir bölüm yapmamın amacı aynı son okuyup çok beğendiğim Tiffany Watt Smith'in kitabında da olduğu gibi buna yakından bakmak, halı altına süpürülen, yokmuş gibi yapılan bu duyguya daha dikkatli bakabilmek ve kendimize açılan bir alternatif pencere olarak görmek onu. Eğer bir kusursa da, eğer hala öyle görüyorsan da o kusurla yüzleşebilmek. Çünkü onu bir kusur ya da mide bulandırıcı, iğrenç bir şey olarak görsen de o hala var diyerek şimdi 5 tane çeşidinden bahsetmek istiyorum. Schadenfreude'nin 5 farklı kullanımı var da diyebiliriz. Birincisi, kişinin bizzat yol açmadığı, talihsiz bir durumdan aldığı haz, bir tür seyirci eğlencesi. Yani aktif olarak katılmıyorum, hiçbir etkim yetkim yok ama sadece şahit olmuşum. Keyfini de çıkarabilirim. Yani az önce verdiğim Bob örneğinde olduğu gibi, yani adam sadece gıcık olduğu, sevmediği, kendisine kötü davranan bir adamın kusurlu bir halini görüp kendini durduramadığı bir şekilde keyif alıyor. Orada da şey demesi çok hoşuma gitti. Kendimi suçlu hissetmeye çalışıyorum ama yapamıyorum. Ay bırak, hissetme canım, yani ne yapalım? Hani gül geç. İkincisi, daha karanlık ve daha bence hem bir kendimize açılan bir pencere olabilen, veri olarak kullanırsak, anahtar olarak kullanırsak işimize yarayacak bir şey ama birazcık ürkünç bir madde. Haset örtüsü olarak kullanılan bir çeşidi var. Başkasının başına gelen talihsizlikten keyif almanın ötesinde ortaya çıkan haset ve yetersizlik hissi var. Buna da yakından bakmak çok önemli. Senin aslında baktığın zaman sende haset uyandıran, seni yetersiz hissettiren bir durum, bir kişinin başına gelen bir şeyden ekstra zevk almak ve bundan ileri seviyede beslenmek, işte bu çok yakından bakılması gereken, ele alınması gereken bir şey. Üçüncüsü, benim en sevdiğim, yanına da my foul diye böyle not almışım, karma etkisi. Diğer kişinin ıstırabı hak edilmiş bir ceza olarak görmemiz. Yani onun yaşadığı şeyin hak edildiğini düşünmemiz, öyle yorumlamamız, çoğunlukla da bu duyguda, bu düşüncede haklı olduğumuzu hissetmemiz. 2015'te Amerikalı bir papaz, sellerin Tanrı tarafından kürtajı ve gay evlilikleri cezalandırmak amacıyla gönderildiğini söylemiş. Daha sonra da kendi evini sel bastığında bir sandalla kaçmak zorunda kalmış. Şimdi daha yorumuna falan geçmeden, ay ben bir mutlu oldum kitapta bunu okurken. Yani eğer, ya şöyle söyleyeyim, tabii ki ben gidip adamın evini hani sele kaptırmam, ben bir şey yapmam. Ama bana gelip sorsalar, deseler ki bir adam böyle böyle söylüyor, işte geyler yüzünden, kürtaj yüzünden işte dünyada seller oluyor falan filan. Evet, şimdi soruyu alalım. Dünyada bir sel olsa ve bir adamın evi yıkılacak olsa Rasel'in, kiminki gitsin? Bununki gitsin derim. O yüzden yani bu kadar böyle içime böyle bir serinlikler geliyor böyle karma etkisi yaşanınca. Şey diyorum, evet, yani o dünyada o denge var, o şey var ve bunu gözlerimizle görüp kulaklarımızla duyabiliyoruz. Böyle durumlarda tarafsızlığıyla meşhur BBC bile bu haberi kaçırmamış ve şu şekilde manşetten vermiş: Tanrı bize mesaj göndermeye çalışıyor. Yani ama bu çok hak edilmiş bir şey, çok güzel bir şey. O yüzden benim de Schadenfreude kullanımları arasında en sevdiğim şey karma etkisi. Dördüncüsü, Nietzsche'nin tanımıyla Schadenfreude iktidarsızın intikamı. Yani daha güçsüzün, daha yetersiz olanın, hiyerarşide daha aşağıda olanın, bizden statü açısından daha yukarıda gördüklerimizin başına gelenlere kıs kıs gülmenin rahatlatıcı bir etkisi var. Burada bazen mesleki hiyerarşiler de söz konusu. İşte Orada burada kesinlikle bir lokma bile yemeyeceksiniz, beyaz un yemeyeceksiniz, şöylesiniz böylesiniz diyen bir doktoru da bir yerde, bir kebapçıda, şurada burada yakalanınca, görülünce, böyle sandviçler yerken böyle bir içinde falan diye gülüyorsun yani. Ben yine başka bir bölümde anlatmıştım. Çok böyle sosyetik, tırnak içinde, işte herkese mesleği olmamasına rağmen, yani ne tıp ne işte diyetisyenlik falan, ama işte insanları böyle şunu yiyeceksin bunu yemeyeceksin diye ünlü olan biri var. Ve ben onunla çok sık karşılaşıyordum ve bir röportajda mı bir şeyde bir videosunu görmüştüm işte. İnanılmaz aşağılıyordu insanları. Yani biraz yiyen, işte ne bileyim, ekmek yiyen, simit yiyen, özellikle kadınları, kadın dediğin iradeli olacak, sizin iradeniz yok mu, bak ben ağzıma koymuyorum falan diyordu. Sonra da bir karşılaşmamızda böyle üst üste aynı gün içinde denk geldim ve şeyi fark etmiştim. Kadın kahve ve sigarayla besleniyor, elinden düşürmüyor yani. Hani böyle onun karşısına geçip parmağımı sandım. Ya senin iraden yok mu ya, duramıyor musun bunları içemeden? Demedim tabii ki, ama yani oradan geçerken falan diyerek böyle bir içimden yükselmişti bu etki. Dolayısıyla da kendini o konuda otorite olarak parmak sallayan, vaaz veren insanların onun tersi duruma düştüğünü görünce de Nietzsche'nin dediği şekilde bir şeyi yaşıyoruz. Bu da başka bir çeşidi. Sonuncu, beşinci kullanımı da korkunç trajediler ve ölümlerden ziyade, yani böyle çok trajik, çok büyük şeylerden ziyade daha böyle ufak tefek minik sıkıntı ve gaflara sevinmek şeklinde. Bu yönüyle de saf kötülükten ayrılıyor. Aslında sen durduk yere birinin başına kötü bir şey gelsin, çok kötü, çok ağır bir şey yaşasın istemiyorsun, ama böyle gündelik hayatta ufak tefek sakarlıklar, gaflar, durumlara gülüp geçebiliyorsun. Kitapta bir tane Simpsonlar örneği var. Homer'ın çok sinir bozucu mükemmel komşusu Ned'le ilgili böyle bir sıkıntısı var. Ned bir mağaza açıyor ve Homer'a 3 tane dilek hakkı veriliyor gibi bir şey. Homer da mağazanın başarısız olduğunu, böyle sahneler geliyor, İşte Ned'in ceplerinin bomboş olduğunu, icra memurlarının geldiğini, işte hiç iyi bir iş yapamadığını, iflas ettiğini falan görüyor. Sahneler ilerledikçe Ned'in mezarını görüyor. Ölmüş adam artık bu dertle falan ve orada duruyor, şey diyor, aşırıya gitti. Yani yok, o kadar da değil yani, hani böyle bir hayal edip mutlu olacağım bir şey oraya kadar gitmez. Hemen önceki sahneye geri dönüyor. Yani onun sevinme kısmı bu her şeyi mükemmel yapan adamın kurduğu işte başarısız olması, çok da parlak bir mağaza olmaması onun için yeterli yani. Böyle bir sınırlı ufak tefek gaflar şeklinde. Şimdi bunlar bizim üstümüzde neden bu kadar üstüne kitaplar, makaleler, tezler yazılacak kadar önemli? Çünkü mesela evrimsel psikologların bir açıklaması var bununla ilgili. Felaket sahnelerini cazip buluyoruz. Çünkü bizim üzerimizde pozitif bir işlevi, etkisi var. Bu şekilde hem çok şükür bunu yaşayan ben değilim rahatlaması yaşarken, bir yandan da ha böyle bir şey olabilir, böyle bir risk var, o zaman benim başıma gelmemesi için ben de şuna dikkat edeyim falan gibi önlem alma, kendini daha güvene alma şeyi yaratıyor sende. O yüzden de böyle felaketler, başkalarının başına gelen kazalar, olaylar, bir şeyler daha böyle cazip geliyor. Bakıyorsun, ediyorsun. Hem sen olmadığın için rahatlıyorsun, hem de kendince bir kendine B planı çıkarabiliyorsun. Bundan 2000 yıl önceye gidersek Romalı filozof şair Lucretius De Rerum Natura isimli, Türkçesi Varlığın Yapısı isimli eserinde kendisi gibi dinginlikle dünyevi tasalardan kurtulan filozofların para ve seks takıntılı sıradan insanları izlemekten nasıl keyif aldığını anlatıyor mesela, ta o zamanlardan. Hatta şöyle bir bölüm paylaşacağım. Ne güzeldir dalgalanan denizde, fırtınanın allak bullak ettiği sularda, birisinin didinmesine karadan bakmak. Bir kıvanç değil bu, başkasının açısından duyulan, üzüntüden uzaklığın verdiği duygu. Yani Aslında burada Schadenfreude'ye bir de kibir ekleyebiliriz. Çünkü kendisini başka bir yere koymuş. Demiş ki benim bunlarla işim bitmiş. Ben burada sakince kendimce böyle belli bir IQ'yla oturmuşum. Düşünüyorum. Şu zavallı fanilere bakıyorum. O koşuyor sevgilisinin peşinden. O bilmem nenin peşinden. O işte terfisini alacak. Arabasını yenileyecek. Hani umrumda olmayan enerji harcamayacağım şeyler deyip kibirli bir şekilde orada oturuyor. Yani tabii önemli bir şey 2000 yıl önce belki daha da önce Lucretius'un bunu böyle şey yapması. Ama bundan da bir keyif alıyor yani o insanların, insancıkların kendine göre koşturması, tasalanması, maddi şeylerin işte paranın, seksin, şunun bunun peşinde talan olması adamı böyle bir zevk veriyor. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi benim favorim karma tarafına geçecek olursak, kötü insanların hak ettikleri cezayı alması kadar dünyayı ışıl ışıl hale getiren başka bir şey yoktur demiş kitapta. Ve şöyle tanımlamış o anı. Yıldızlar o müthiş an için aynı hizaya gelir. Evren arzularımıza cevap verir ve merdivenlerde yanımızdan hızla geçerken elimizdeki poşetin düşmesine neden olan adam trenini kaçırıverir. Bu çok güzel bir şey. Yani her açıdan çok güzel bir şey. Bu sadece karşındaki kişi karmanın etkisini yaşayıp poposunun üstüne düşünce senin hoşuna gitmesi kadar sınırlı bir şey değil. Çünkü karma herkes için yani eşit bir şey. Ölüm gibi yani herkes için var. Bu çok güzel bir şey ve buna şahit olmak da hepimizin çok hoşuna gidiyor. Üstelik çok küçük bir çocuk olsak bile çok hoşumuza gidiyor. Lipsik'te kuklalar ve çocuklarla yapılan bir deney var. Kukla tiyatrosunda bazı kuklalar iyi, bazıları da kötü olarak gösteriliyor. İşte kötü kuklalar çocukların oyuncaklarını zalimce çalıyorlar, alıyorlar. Yani çok bayağı kötü oldukları belli o kuklaların. Daha sonra tüm kuklalar teker teker dövülerek cezalandırılıyor. İyi kuklaların dayak yemesi çocukları üzüyor. Ama kötü kuklalar cezalandırılırken çocuklar neşe içinde seyrediyorlar. Deneyin ikinci aşamasında çocukların cezalandırmayı bir süre izlemesine izin veriliyor. Ama sonra eğer cezalandırmayı hala izlemeye devam etmek istiyorlarsa jetonlarla ödeme yapmaları gerekiyor. Ve çocuklar sadece kötü kuklaların cezalandırılmasını izlemek için ödeme yapıyorlar. Yani çocuk yaşta da kötünün başına bir kötülük gelmesi bizi mutlu ediyor, rahatlatıyor. O karmayı, o karşılığı görmek. Ikaros'tan Elon Musk'a kadar cezalandırılmasından en fazla heyecan duyduğumuz kusur kibir. Karma tipli Schadenfreude'ye benziyor ama daha kişisel bir çeşit çünkü kibir aslında görenin gözünde. O yüzden onu çok standartize etmek mümkün değil. Yani bana çok kibirli gelen bir durum, davranış sana gelmeyebilir. O yüzden onun üzerinden yapılacak şey tamamen senin hissedeceğin kendine özel kibir Schadenfreude'si gibi bir şey. Şimdi bu durumları Schadenfreude'yi kıyaslama ve karşılaştırma da çok doğal bir şekilde tetikliyor. Çünkü rakibin kaybetmesi durumunda kendimizi başarılı görebildiğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu sadece bir bölge için, bir coğrafya için geçerli değil. Şu an dünyanın geneli bu şekilde. Benim başarılı olmam yetmez, başkaları başarısız olmalı ya da en azından belli bir kitlenin daha üzerine çıkmalıyım ki ben kendimi öyle hissederim gibi bir kültür salgın gibi yayılmış durumda. Bir araştırmada başkalarının çocuklarının kendi çocuklarınızdan daha güzel mi yoksa daha çirkin mi olmasını tercih ederdiniz diye soruyorlar anne babalara ve çoğunluk, büyük bir çoğunluk direkt olarak diğer çocukların çirkin olmasını tercih ettiğini söylüyor. Peki diyorlar, diyelim ki sizin çocuğunuz zaten çok çirkin. Şimdi bu şekilde düşünürsek yine diğer çocuklar daha mı güzel olsun sizin çocuğunuzdan, daha mı çirkin? Ona da yine aynı cevabı veriyorlar. Bizimkinden de çirkin olsun. Yani bütün herkes çirkin olsun diyorlar. Bana çok doğal geldi. Yani ben şimdi bu araştırmayı yapanlar karşımda olsa derdi ki niye yordunuz? Bana gelip sorsaydınız böyle diyeceklerini bilirdim. Bu arada şey de çok hoşuma gitti. Ne kadar dürüst anne babalar bulmuşlar. Yani aralarında şöyle cevaplar bekler. Aa ne güzeli, ne çocukların hepsi güzeldir canım falan diye böyle sahte sahte cevaplar beklerdim. Belki de onları saymadılar ya da doğru deney grubunu seçtiler diye düşünüyorum. Evet, burada da sanırım mesajım yeterince açık. Her şeyin güzeli ve her şeyin çirkini var ama bu dünyanın sonu değil yani. Hani. Şimdi bu Schadenfreude'de cinsiyet faktörü de şöyle değişiyor. Yine bir araştırmadan çıkan sonuç. Üniversite düzeyindeki gençlerde yapılıyor bu araştırma. Kız öğrenciler başka kız öğrencilerin görünümüyle ilgili sıkıntı yaşanınca, işte kilo, cilt sorunu, görüntü, neyse işte moda, giyim falan böyle sıkıntılar yaşanınca Schadenfreude'yi daha çok hissederken, erkek öğrenciler başka bir erkek öğrenci statü kaybı yaşadığı durumda daha çok Schadenfreude duygusunu hissediyorlar. Yani topluluk önünde bir utanç yaşayacağı zaman, yanlış bir şey söylediğinde, derslerinde ya da işte girdiği gruplarda bir yanlışlık, bir hata, bir düşüş yaşadığında statü olarak erkekler o zaman daha çok Schadenfreude hissediyorlar. Bu da zaten dünyanın geneline çok böyle genel olarak baktığımızda kadınların ve erkeklerin muzdarip olduğu, üzerinden ölçüldüğü konularla ilgili. Yani statü zaten erkeklerin çok fazla yargılandığı, çok statüsüne göre puan verildiği bir şey. Kadınların da görüntüsü, yani o yüzden kadınlar durmadan görüntüsüyle uğraşırken erkekler de bir şekilde bir yer edinmek, kendini yeterli göstermek, bunun için de her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Yine çok genel konuştum. Bir de pozitif olarak kullandığımız bir tersine Schadenfreude yaklaşımı var. O da başkalarını kendi başarısızlıklarımıza gülmeye davet ediyoruz. Altında korkmayın, ben de sizden biriyim. Benden korkmanıza, beni itmenize, beni dışlamanıza gerek yok mesajı vermek için. Özellikle yeni bir gruba girdiğimizde, yeni bir şirkette işe başladığımızda geçişi kolaylaştırıyor. Bizi tehdit olarak algılamalarını engelliyor. Bakın ben de bu hataları yaptım. Ay başıma neler, ay nasıl rezil oldum. Ben de bir keresinde böyle olmuştu falan gibi konuşmalar karşı tarafa seni eğer kendinden daha üste, daha ulaşılmaz, daha böyle belki de hiyerarşik olarak zaten atıyorum bir iş yerine öyle tepeden inme geldiysen falan, o aradaki geçişi yumuşatıyor böyle şeyler. Peki şimdi ben biraz açıklaya açıklaya gittim. Araştırmalardan, tanımlardan, çeşitlerden bahsettim. Tüm bu bilgilerle ve Schadenfreude duygumuzla ne yapacağız? Öncelikle Schadenfreude ne iyi ne de kötüdür. Sadece vardır. Vardır. Schadenfreude vardır. Yani Arthur Schopenhauer ne derse desin, Kierkegaard'ın midesi ne kadar bulanırsa bulansın, Schadenfreude vardır. Bazen de işe yarar aslında. Kendimizi değersiz, yetersiz, kusurlu hissettiğimizde, birçok kişiyi kendi üzerimizde gördüğümüzde, ne güzel işte kusursuz dümdüz gidiyorlar, ben böyle yalpalaya yalpalaya kalıyorum duygusuyla baş etmeye çalıştığımızda, başkasının da başına geldiği, işte başkasının da kusurlu olduğu, başkasının da hatalar yaptığı ya da hiçbir suçu olmasa bile durduk yere başına talihsiz bir şey gelebileceğini görmek bizi aslında bu dünyaya daha ait, bu dünyadan bir parça gibi hissettirebiliyor. Bize ilham verebiliyor. Başarısızlık, kusurluluk normaldir, insanidir. Herkesin başına gelebilir. Ben de insanım. Benim başıma gelenler de normal. Yani ben özel olarak cezalandırılıyor falan değilim. İlham verebilir dedim. Çünkü sen örnek aldığın, ulaşılmaz gördüğün birinin başına böyle şeyler geldiğini görünce bir rahatlama yaşarsın ve belki de atacağın adımlarda daha rahat olursun, daha rahat ilerleyebilirsin. Burada dikkat etmemiz gereken şey, Schadenfreude bir duygudur, doğaldır, yaşarsın ve geçer ama Schadenfreude senin besin kaynağın olamaz. Yani bir kenarda oturup birilerine bir şey olsun da bir kusur göreyim de ay bir rahatlayayım ya falan deyip onu tek hayat kaynağı olarak kullanamazsın. Zaten o yüzden açıklarken de o kullanımlarından haset örtüsü gibi kullanmak en bence, ya kötü bir kelime söylemek istemiyorum ama en bakılması gereken çeşidi diyebilirim. Bunun için bunu kendinde gözlemleyen, deneyimleyen kişilerin ben podcast'ın ilk senesinde başlarında haset bölümü yapmıştım. Bir tane de rekabet bölümü yapmıştım. Leyla Navarro'nun kitabını kaynak olarak kullanarak o bölümlere bakabilirsiniz. O kitapları okuyabilirsiniz. Orada da yine yazarın söylediği gibi haset bir duygudur, bir işarettir. Sana seninle ilgili çok şey anlatabilir. Sen onu kullanarak çok güzel kendine yeni yollar açabilirsin. Bu gözle bakmak, kendine yine de ne olursa olsun yargılamadan şefkatle yaklaşmak gerekiyor. Schadenfreude geçicidir. Seni tanımlayan bir şey değildir. Görürsün, gülersin, keyiflenirsin ve geçersin. Onu net, sade, tek başına bir besin kaynağı olarak kullanmadığın sürece yani zararsızdır. Hele de olayda sen sadece seyirciysen, hiçbir katkın, parmağın falan yoksa yani yapacak bir şey yok. Gül ve geç. Seni tanımlayan, seni kötü biri yapan, negatif yapan, kalbini karartan bir şey değil. O yüzden ay bizim dilimizde yok, biz yırttık falan gibi şeylere de kaçmaya gerek yok. Schadenfreude eğer kullanabilirsen bir anahtardır. Sana kendinle ilgili belki de bilmek ya da duymak istemediğin şeyleri anlatabilir. Schadenfreude onu yaşayan kişiyle ilgilidir ve her zaman bir nedeni vardır. Onu gözlemleyip iyice anlayabilmek için onu neyin harekete geçirdiğini sorgulamak güzel bir başlangıç olabilir. Neler sorabilirim böyle bir şey yaşarken, yaşadıktan sonra? O kişinin başına geleni hak ettiğini mi düşündün? Neden öyle düşündün? O kişinin senin için anlamı ne? Hayatında onu nereye koyuyorsun? Aldığın keyif daha çok kazanmakla mı ilgiliydi? Kime karşı kazanmak, ne kazanmak, sence eline ne geçti? O kişiye imreniyor musun, ne hissediyorsun? O kişinin yerinde olmak ister miydin? Ya da herhangi bir özelliği sende olsun ister miydin? Gibi gibi sorular. Kendini yetersiz ve savunmasız mı hissettin? Ya da nasıl hissettin? Tam olarak neydi? Gibi sorularla kendimize yaklaşırsak bu duyguyu anahtar olarak kullanıp kendimiz için güzel bir veri haline getirebiliriz. O yüzden kusur olarak mı görüyorsun, şöyle mi görüyorsun, böyle mi görüyorsun düşüncelerini bir kenara bırakarak sadece ona sakince yakından bakabilme cesareti gösterirsek aynen diğer durumlarda da olduğu gibi Schadenfreude seni güldüren ama aynı zamanda sepetine de bir şeyler koymana vesile olan hediye bir duygu olabilir diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.